Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini hakikatleri, dini gerçekleri, tebliğ ettiği o güzel konuları teşbih, temsil ve mukayese yaparak anlatması konusunu işliyoruz. Ve talim-i terbiyede böyle bir yöntemi benimsediğini görüyoruz Efendimiz Aleyhisselam'ın. Ve önceki programda ifade ettiğimiz gibi bunu esas bu teşbih, temsil, mukayeseler, bu şekilde konuları anlatma özelliği Kur'an-ı Kerim'in. Özelliği, Kur'an-ı Kerim'de bunun çok misalleri var. Gerek kıssalar, gerek tefsirler, gerek mukayeseli anlatımlar, bunun yüzlerce örneği var. Çok etkili bir anlatım yöntemi. Efendimiz Aleyhisselam da bu yöntemi kullanmıştır. Sohbetlerinde, vaazlarında, hutbelerinde bu yöntemi kullanarak bize gerçekleri aktarmıştır. Öncelikle sahabe-i kiram neslini yetiştirmiştir. Ve sahabe-i kiram da hem Efendimizin o mübarek sözlerini, açıklamalarını hem de onun sünnet-i seniyyesini uygulamalı olarak bizlere kadar ulaşmasına vasıta olmuşlardır. Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de temsille anlatmasının hikmetlerini şöyle beyan ediyordu. Celalime yemin olsun ki biz bu Kur'an'da güzelce düşünüp öğüt alsınlar diye insanlar için her türlü misale verdik. Yani meseleleri misalle anlatmak, teşbihle anlatmak, insanların güzelce düşünmelerini sağlamak, öğüt almalarını sağlamak, tamam anladım diye ifade etmeleri ve bunu idrak etmeleri. Yine Haşr suresi 21. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in misalini veriyor. Ve sonunda da biz bu misalleri insanlar düşünüp öğüt alsınlar diye veriyoruz buyuruyor. Peki ne şekildeydi o Kur'an-ı Kerim'le ilgili misal? Estağfirullah. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kıymetli kardeşlerimiz, biz bu Kur'an'ı, yani Kur'an-ı Kerim o kadar azametli bir kitap ki, Kur'an-ı Kerim o kadar azim, kerim, büyük bir kitap ki, Cenab-ı Hakk'ın bu Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bize ulaştırdığı bilgiler o kadar mühim ki, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bize yüklediği kulluk emaneti, halifelik emaneti, kulluk emaneti ve Allah'a kul olmak, dünyaya aldanmamak, şeytana aldanmamak ve Allah'ın rızasını ve cennetini kazanabilecek bir kulluk yapabilmek. Onunla ilgili emirleri çok önemli, çok büyük ve o kadar da azametli ki ve yine verdiği haberler, özellikle kıyamet haberleri o kadar büyük ki لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى جَبَلٍ Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik لَرَأَيْتَهُ Mutlaka sen onu görür, o dağı görürdün. خَاشِعًا Böyle Allah'a saygı duyduğunu, Allah'tan korktuğunu, titrediğini, mutasaddi'an ve paramparça olduğunu. Neden? مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Yani Kur'an-ı Kerim'in bize tanıttığı Allah Celle Celaluhu, onun sonsuz kudreti, rahmeti ama aynı zamanda yanında efendim kahrı, affı bağışlaması, aynı zamanda yine cezalandırması. Bununla ilgili verdiği bilgiler o kadar büyük ki, o kadar ağır ki, oradaki anlatılanlardan hareketle Allah korkusundan o dağın korkudan titrediğini, ürperdiğini ve paramparça olduğunu görürdün. Bir misal. Peki Cenab-ı Hak bu misal niye veriyor? وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ Biz bunları insanlara misal olarak veriyoruz ki لَعَلُّ مُتَفَكَّرُونَ Onlar da düşünüp öğüt alsınlar ve anlasınlar. Böyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de anlatmak istediği meselelerin kavranması için teşbih, temsil ve mukayesele yapar. İnsanların müşahhas olarak hissettikleri, gözleriyle görüp elleriyle tuttukları şeylerden misaller verirdi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Buradaki misal İslam dininin misalini veriyor Efendimiz aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'in İslam dininin misalini veriyor. Allah'ın bu ebedi dini, tek dini İslam, İslam'ın emirleri karşısında insanların hallerini bir misalle anlatıyor sevgili peygamberimiz. Toprak misaliyle anlatıyor. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti baştan sona kadar yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli topraktır. Yağmur suyunu emer, gür, çayır, otlar, mahsulatlar bitirir. Çok verimli bir arazi, bir toprak, çukurova gibi diyelim ki. Ve o yağmur oraya inince, o yağmur toprakla buluşunca orası verimini bol bol veriyor. Çayırlar, otlar, bitkileri bitiriyor. Bir grup böyle. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yer gibidir. İçine girmiyor su. Üzerinde efendim su kalıyor, aşağı girmiyor. Çorak bir yer. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Yine de az da olsa insanların faydalandığı suyun birikmesine vesile olması açısından da bu toprağa faydalı. Ama orada otlar, ekinler ve mahsulat bitmiyor. Dolayısıyla insanların faydalanacağı sular burada birikir. Hem kendileri içer hem de hayvanlara sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitirmeyen kaypak arazıdır. Burası da yani hiç bitki bitirmeyen bir kaypak arazi. Suyu da tutmuyor. Verimi de yok. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin misalidir. Buhari İlim 20, Müslim Fedail 15. Kıymetli, değerli dinleyenlerimiz, yani Efendimiz Aleyhisselam öylesine bir misal veriyor ki, öylesine bir misalle konuyu anlatıyor ki, yani hayran kalmamak mümkün değil. Hayran kalmamak mümkün değil. Gerçi Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın ipi olarak Cenab-ı Hak beyan buyuruyor. Onu bir ipe benzetiyor. Ayet-i kerimede وَاَتَصِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine, Allah'ın dinine, Kur'an-ı Kerim'e dört elle sarılın ve kesin tefrikaya düşmeyin diye şey yapıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de vahyin, Kur'an-ı Kerim'in yağmura benzetilen yerleri de var. Böyle biraz üstü kapalı olarak, biraz istihareyle benzetilen yerler var. Ama burada Efendimiz Aleyhisselam çok açık bir şekilde bir benzetmede, temsilde bulunuyor. Ve Allah'ın dini, İslam, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, Efendimizin tebliğ ettiği o muhteşem din ve Resul Efendimizin örnek hayatıyla canlı bir hale getirmiş olduğu İslam karşısında bütün insanların hallerini üç kısımda burada incelendiğini görüyoruz. Cenab-ı Hak bizleri birinci kısımdan eylesin. Yani o yağmurun bol bol yağdığı verimli, mümbit bir toprak olabilmek, arazi olabilmek ve o verimli toprağın bin bir türlü meyveleri, sebzeleri, otları, çimenleri, çiçekleri bitirdiği gibi o Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmek suretiyle güzel ameli salihler, yani zikirler, tefekkürler, ameli salihler, infaklar, Allah'ın razı olacağı güzel ameller yapıp ortaya koyabilmeyi bize nasip eylesin. Birinci gruptan Cenab-ı Hak bize eylesin. İkinci grup ise, yani kendisi fazla fayda görmeyi insana fayda sağlıyor. İlmiyle amel olmayıp da insana bir şey öğretmeye çalışan insanları buna örnek olarak verebiliriz. Ama kendisi fayda görmüyor. Oradan kendisi fayda göremiyor. Ama Cenab-ı Hak bizleri üçüncü gruptan eylemesin. Çünkü onlar ne yağmur o toprağa fayda veriyor ne de o toprak herhangi bir şey bitirmiyor. Efendimiz Aleyhisselam bu misali de Araf suresindeki bir ayet-i kerime vesilesiyle veriyor. Estağfirullah. Vel beledu tayyibu yahrucu nebatuhu bizde Rabbi. Güzel arazi, güzel toprak Rabbinin izniyle mahsulatını bol bol verir. Bol bol verir. وَالَّذ۪ي خَبُسَ لَا يَخْرُجُ اِلَى نَكِدَى Habus olan, yani habis olan, yani çorak olan, kaybak olan toprak ise ancak birkaç dikenden başka bir şey bitirmez. كَذَّرْكِ نُفَصُ الْاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لِقَوْمِنْ يَشْكُرُونَ Biz bu misalleri niye veriyoruz? Yani şükreden, Allah'ın dinini öğrenip de gereğini amel edecek kulların düşünmesi için, onların aklını başına alması için bu misalleri veriyoruz, buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu hadis-i şerifte Fahri Kainat Efendimiz Allah Teala'dan getirdiği dini insanların ihtiyacı olan bir zamanda üzerlerine yağan bol yağmura benzetmektedir. Yağmur ölü toprakları nasıl diriltirse İslami hakikatlerde ölü kalpleri öyle diriltir. Ki Kur'an-ı Kerim bir ismi de ruhtur. Nasıl ki ruh insana canlılık verir, canlılara canlılık veren ruhtur. Ruh çıktığı zaman insan ölü hale gelir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ruha benzetiyor. Bizim manevi hayatımızın canlılığı da Kur'an sayesinde. Yağmur ölü toprakları nasıl diriltirse İslam hakikatlerde ölü kalpte öyle diriltir. Efendimiz insanları manevi hakikatleri kabul etme açısından üç kısım toprağa benzetmektedir. Allah Resulü böyle fevkalade güzel ve manidar bir temsille ilim tahsili, ilimden istifade etme ve ilmi yayma konularını oldukça hoş bir tarzda izah buyurduklarını anlamış bulunuyoruz. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu da İslam'ı tebliğ ve cihatla alakalı ve İslam'ın emrettiği güzelliklerin yeryüzüne hakim kılınmasıyla alakalı. Çünkü iyilikler hakim olursa kötülükler azalır, küçülür ve yok olur gider. Ama iyilikler azalırsa bu kez tarladaki ayrık otları gibi kötülükler artmaya başlar ve iyilikler yok eder. Bunlar iyilikler, kötülükler bu hayatta savaş halinde. Hak ve batıl bu hayatta savaş halinde. Hakkın olduğu yerde batıl kalmaz, batılın yerde hak durmaz, çeker gider. Efendimiz Aleyhisselam bunun ehemmiyetini göstermek üzere bir misal veriyor. Şimdi aktaracağımız rivayette. Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak orada duranlarla iyi kullar, iyi Müslümanlar. Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak orada duranlarla bu sınırları aşıp ihlal edenler bir gemiye binmek üzere Kur'an çeken topluluğa benzerler. Onlardan bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşmişler. İki grup da binecek. Yani gemi iki grupta binecek, dışarı kimse kalmayacak. Ama gemi iki kat, bir üst tarafı var, bir de alt tarafı var. Kim üst tarafa geçecek, kim alt tarafa geçecek diye kura çekiyorlar. Ve kura neticesinde bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşiyorlar. Altta oturanlar su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Onlar hissemize düşen yerden bir delik açsak da üsttekileri rahatsız edip durmasak dediler. Yani yukarı çıkacaklar, su yukarıda, yani geminin suyu o da yani içmek üzere, kullanmak üzere su yukarıda. Alttakiler diyorlar ki biz şimdi çıkıyoruz, adamları da rahatsız ediyoruz, su alacağız diye. Onları hiç rahatsız etmeye gerek yok. Aşağıda biz nasıl olsa alt kattayız. Şuradan bir delik açarsak, güzel aşağıdan suyu alırız. En azından işte elimizi, yüzümüzü yıkama açısından o suyu kullanırız. Onları rahatsız etmemiş oluruz. altta oturanlar su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Onlar hissemize düşen yerden bir delik açsak da üsttekileri rahatsız edip durmasak dediler. Şayet üstte oturanlar alttakileri bu isteklerini yerine getirmek hususunda serbest bırakırlarsa hepsi birlikte batar helak olurlar. Eğer bunu görür de farkında olur da önlerlerse hem kendileri kurtulur hem de onlar kurtarmış olurlar. Peki Efendimiz Aleyhisselam bu misal niye verdi? Cemiyetteki günah ve kötülüklere bigane kalmak da aynen bunun gibi helak sebebidir. İnsan fert olarak kendisini muhafaza etse bile diğer insanları irşat etme mesuliyetini yerine getirememenin, ifa edememenin cezasını hem dünyada hem de ahirette çeker. Kötülüğün yaygın olduğu toplumda dünyaya gelen nesiller de kendilerini o akıntıya kaptırırlar. Çünkü kötülük yayılırsa gelen nesiller o kötülüğü efendim hazır bulacaklar ve ona göre şekillenmeye başlayacaklar. O akıntıya kaptıracaklar kendilerini. Ya bugünkü diyelim işte bu yanlış yollar gibi, yanlış yayınlar gibi, yanlış görüntüler gibi mesela. Fesat, bozulma ve düzensizlik artar, katlanarak büyür. Buna bir noktada dur demek gerekir. Zira iyiliği emredip kötülükten sakındırmak Müslümanların en mühim vazifelerinden biridir. Bu hakikati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir misalle daha anlaşılır hale getirmiştir. Çünkü çok ayet-i kerimeler var, çok hadis-i şerifler var. Aman iyiliği emredin, kötülüğü yasaklayın. İyilik hakim olsun, kötülük azalsın, gitsin diye böyle Cenab-ı Hakk'ın talimatları. Resulü Efendimiz aleyhisselam çok meşhur olan bir hadis-i şerifinde men ra mümkün münkeran diye başlamış olduğu hadis-i şerif çok meşhurdur. Ama tekrarında çok büyük fayda var. Çünkü bize her gün yapmamız gereken ve her an yapmamız gereken ve peşinde olmamız gereken bir sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Men ra mümkün münkeran fedyugayyirhu bi yedihi. Eğer biriniz diyor bir münker, Allah'ın razı olmadığı bir iş, Allah'ın İslam'a uygunu olmayan bir iş, bir davranış, bir olay görürse onu diyor eliyle düzelsin. O kötülüğü eliyle ortadan kaldırsın. O kötülük orada kalmasın. Hadi yolda giderken görmüş olduğumuz bir nahoş bir şeyi oradan kaldırmak gibi yani. Çünkü orada kaldığı sürece gelen gidene ne yapacaktır? Rahatsızlık verecektir. Onu kaldırsın, onu düzelsin. فَاِنَّمْ يَسْتَطِعُ فَبِيَدِهِ Eğer eliyle kaldırmaya gücü yetmezse فَبِلِسَانِهِ bu kez diliyle konuşarak orada o yanlış yapan insanları irşad ederek onlara doğrusunu öğreterek baksın yaptığınız yanlış bu işten vazgeçin diyerek o kötülüğün ortadan kalkmasını sağlasın. Sağlamasına yardımcı olsun. فَاِنَّمْ يَسْتَطِعُ فَبِقَالْبِهِ Burana gücü yetmiyorsa bir şey söylese diyelim ki büyük efendim bir zarar görecek veya bir canından olacak. Yani fevkalade büyük bir zarar görecek. O zaman da kalbiyle o kötülüğe buğz etsin. O kötülüğün doğru olmadığına bir defa içinde o niyeti tutsun. Ve zelke daful iman ama kötülüğü elimizle dilimizle bertaraf edemeyip sessiz kalıp sonra sadece kalbimizde buna bir tepki göstermek o da güzel bir şey, bir imanın alameti. Ama bu da Efendimiz buyuruyor ki edaful iman, iman en düşük tarafı budur diyor. Şimdi böyle ayet-i kerimeler sürekli iyiliği emri kötülüğü yasak. Ye'murune bil ma'rufi ve yenhevne al münker. O müminler iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Yani toplumdan kötülüğün silinmesi için büyük bir mücadele verirler. Yine bir ayet-i kerime Ali İmran suresi 110. ayet-i kerime. Bu bizi çok sevindiren, bize müjde veren bir ayet-i kerime gibi gözükebilir. Okuyunca hoşumuza gidebilir ama ayet-i kerimeye farklı bir gözle baktığımız zaman da bizim omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yüklendiğini görüyoruz. Nedir o? Ümmeti Muhammed'in en hayırlı ümmeti olduğunu bildiren ayet-i kerime. Buyuruyor ki, Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar için, insanların hayrı, iyiliği için çıkarmış olan en hayırlı ümmetsiniz. Ama bu hayırlık böyle ebedden ezele kadar devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu hayırlık nereden geliyor? Bu hayırlı ümmet olmak ne yapmamız lazım gelir? Bu tarafını düşünmemiz lazım. Nedir onun şartları? Te'murune bil ma'rufi, siz iyiliği emredersiniz. ve tenhevne alel münkeri, kötülüğü yasaklarsınız ve tu'minun billahi, Allah'a da iman edersiniz. Dolayısıyla hayırlı ümmeti olmanın Cenab-ı Hak orada üç tane şartını dile getiriyor. Allah'a iman, yani kuvvetli bir iman, Allah'ın dini iyi öğrenmek, iyi bilmek, sonra da Allah'ın emrettiği şeyler neyse onları yapmak, yaptırmak, onu topluma hakim kılmak, o bütün iyiliklerin, güzelliklerin herkes tarafından benimsenip yapmasını sağlamak ve kötülükleri de ortadan kaldırmak. Yani inansızlıklar, sonra her türlü Allah'ın yasaklamış olduğu şeye, hususlar, bunları ortadan kaldırmak. Bu konuda ne kadar muvaffak olabilirseniz siz o kadar insanlık için hayırlı bir ümmet olursunuz. Ama bu konuda bir gayret göstermez, vazifenizi yapmaz, tam tersine siz de efendim bu yanlışın içine gömülürseniz o zaman hayırlık diye bir şey kalmaz. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi hayırlı ümmet olmak için ne yapmamız lazım gelir yönünden ele almamız ve o hayırlı ümmet olmak için de çaba sarf etmemiz gerektiği şeklinde anlamak daha doğru olacaktır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın bu misali çok güzel misal. Ama içinde yaşadığımız topluma baktığımız zaman, yaşadığımız toplumdaki o deniz gemiyi denenlere baktığımız zaman, yani her bir işlenen günah aslında gemiyi delmek anlamına geliyor. O günah ne kadar umumileşirse o kadar fazla o delik büyümüş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın büyük yasakları, yani faizi yasaklıyor, zineyi yasaklıyor, her türlü melaneti Cenab-ı Hak yasaklıyor ama bunlar böyle kalabalık, yüz binler, milyonlar tarafından işlenmeye başlayacak olursa o zaman bırakalım geminin delinmesini, geminin altı kalmaz yani. Gemi komple efendim suya gömülmüş gibi olabilir. Dolayısıyla burada hem dünyevi anlamda bir helak oluştan kurtulmak, hele hele uhrevi anlamda ebedi hüsrandan kurtulmak için bu misaller, bu ayet-i kerimeler, Efendimizin de verdiği misaller Müslümanlara büyük bir sorumluluk yüklüyor, sorumluluğunu hatırlatmış oluyor. Cenab-ı Hak bunları tabii hakkıyla anlayıp gelin yapmayı bize nasip eylesin. Allah Resulü'nün eğitim ve öğretimde teşbihi kullanmasına bir diğer örnek de şudur. Ebu Rezin el-Ukayli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ey Allah Resulü, Allah mahlukatı yeniden nasıl diriltir? Bunun dünyadaki bir misali var mıdır diye sordum. İnanıyor tabi herkes, Müslüman olanlar, Efendimiz'i kabul edenler Cenab-ı Hakk'ın mahlukat dirileceğine inanıyorlar. Ama işte Efendimiz'in gelmiş olduğu toplum çok açıdan gerçekten ahiret inancı olmayan bir toplumdu. Yani araştırmacılar ilgili kaynakların verdiği bilgilere bakarak neredeyse Mekke'de, Medine'de, Yahudiler dahil olmak üzere ahiret inancı yok denecek kadar az. Ya sadece böyle ufak tefek dillerde böyle iş olsun diye dile getirilen bir şeymiş. Yok. Yani yerleşmiş olan inanç, ölüm sonrası hayat yok. Yani insan, biz ölürüz, zaman bizi yok eder, bir daha diriliş falan yok. Yani kıyametmiş, yeniden dirilmek, cennet cehennem, böyle bir mefhum yok toplumda böyle. Dolayısıyla yeniden iman edenler de onlar daha çok merak ediyorlar bu kıyameti, ahireti. Onunla ilgili zaman zaman sorular da soruluyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Bu Ebu Rezin el-Ukayli bunlardan bir tanesi. Ya Resulallah, ben inanıyorum diyor. Ama Allah'ın mahlukatinden nasıl dirilttiğine dair bir misal bana söyleyebilir misiniz? Efendimiz Aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Sen hiç kavminin yaşadığı vadiden kurak mevsimde geçmedin mi? Sonra bir kere de her tarafın yemyeşil olduğu bahar mevsiminde oraya uğramadın mı? Resulü Efendimiz tabiattan bir misal veriyor o sahabeye. Kavmin yaşadığı diyor vadiden bir kurak mevsimde geçtin, bir de böyle bahar, her taraf yeşil olduğu vakitte efendim geçtin. Ben elbette deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Allah'ın yeniden yaratmasına delildir. Allah ölüleri de böyle diriltecektir. Bakıyorsun kış mevsiminde her taraf solmuş. Ağaçlar kurumuş, yapraklar dökülmüş, çiçekler efendim solmuş, yok olmuş. Ama Şubat, Mart, Nisan geldiği zaman bakıyoruz ki kurumuş olan dağlar, taşlar, ağaçlar hepsi yeniden ihya olmuş. Yemişil hale gelmiş, yapraklar açılmış, meyveye durmuşlar. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kış mevsiminde tabiatı öldürüyor, baharda diriltiyor. İşte Kur'an-ı Kerim bu misali çok verir zaten. Yani Cenab-ı Hakk'ın ölüleri diriltmesine, o tabiattaki bu kış ve bahar mevsimlerinin halini hep misal olarak verir. İşte bu diyor Cenab-ı Hakk'ın öldürdüğü varlıkları yeniden dirilteceğinin en açık bir delilidir. Görünemi delilidir diye bu misalle o sahabeyi aydınlatmış oluyor. Cenab-ı Hak inşallah bizleri Kur'an-ı Kerim'in, Efendimiz Aleyhisselam'ın her türlü bizim için hayat kaynağı olacak beyanlarını güzel bir şekilde anlayıp dinleyip yerini yapmayı nasip eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.